Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha 3 hafta ara verdikten sonra geniş zamanda karşınızdayız. Bu hafta herkesin yaptığı şeyi yapacağız. İstakozdan bahsedeceğiz. Tabii ki istakozdan geniş zaman farkıyla bahsedeceğiz. Sonra biraz AKP'de ne oldu, ne değişti? AKP halktan koptu mu tartışması var. Biraz ondan devam edeceğiz. Karşılıklı konuşacağız bu hafta. Aileye kısa bir siyaset molası verdik diye düşünün ki size bugünkü mevzuları da aile meselelerine bağlamayacağımız garantisini kesinlikle vermiyorum. Aysu'da başlayacak ve Aysu'da bize Şebnem Bursalı'dan değil İstakoz'dan bahsedecek. Çünkü aslında bir arada düşünüldüğünde İstakoz'un hikayesi göz önünde bulundurulduğunda hikayenin trajikomik tarafının nasıl ortaya çıktığını da görmüş olacağız büyük bir ihtimalle. Ben de bilmiyorum hikayenin detaylarını Aysu'da anlatacak.
İstakoz önce bir dini konuda bu şey yapamadım, ben seyahatteydim. Dolayısıyla İstakoz'un dini boyutu ne kadar konuşuldu?
Mekruh. Zorunlu kalmadıkça
ne kadar gerek. Hayır, medyada ne kadar konuşuldu onu bilmiyorum. Mekruh değil Ayşe. Çok tartışmalı bir şey birincisi. Ama şuradan başlayayım. Yahudilikte net olarak kabuklu deniz hayvanları yasak. Yani onlar da yasak. Bu karides de buna dahil, işte istakoz da buna dahil.
Şöyle bir şey söyleyebilir miyim girmeden? Şimdi dini boyutu diyorsun ya, konuşmamayı ben bugün boyunca bu programı hazırlayalım diye öğleden sonra dersten çıktıktan sonra hazırlanayım diye neredeyse konuşulmuş her şeyi seyrettim. Etik bir şey yapıyor muhalefet medyası. Çünkü bunu daha çok muhalefet medya konuşuyor. AKP'lilerin konuştukları gibi konuşmuyorlar mevzuyu. Bu nedenle de dini boyutuna girmiyorlar. Yani hani
ben gireceğim çünkü AKP'lilerin neleri çağrıştırdığını, bu neden istakoz olduğunu şey yapmak istiyorum.
Altını çizmek istedim. Çünkü tartışılan şey istakoz meselesinde bir yaşam tarzı vesaire falan filan hikayesi değil. Başka bir şey. Onu birazdan konuşacağız.
Onu Şebnem önce gireceğim.
Tabak Şebnem Bursa'nın başına patladı aslında. Yani evet. Uzun zamandır büyüyen ve içi boşalan bir kabak gitti Şebnem Bursa'nın başına patladı.
Evet. Şunu biliyoruz, onu baştan istersen söyleyeyim. Konu aslında dini bir konu değil. Helal, haram, mekruh değil. Bizim için değil. Konu istakoz da değil. Ama buradan başlayacağız. Çünkü AKP'ler için biraz bu. Ve genel olarak bu hikayelerle biraz da bir renk katayım dedim. Yani istakoz meselesini. Geri kalan kısmını sonra. Şimdi istakoz Yahudilikte yasak yemeklerden bir tanesi. Müslümanlıkta deniz hayvanlarının hangileri yenilebilir, hangileri yenilemez şeye göre değişiyor. Mezheplere göre değişiyor. Çünkü Kur'an'da deniz hayvanları yenilebilir diyor. Ama bazı mezhepler, özellikle de Türkiye'de çoğunluk olan Hanefi mezhepler ve Hanefilerin dolayısıyla daha şey olanları, muhafazakar daha şey olanları, kabuklu deniz hayvanlarından uzak duruyorlar. Özellikle de Türkiye'nin etrafında olmayan kabuklu deniz hayvanları daha da bir tabii yasak oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ne yediğin çok fazla coğrafyayla ilgili bir şey. Deniz kenarında olup da karidesin bol olduğu yerlerde yaşayan insanlar karidesi ne haram görüyorlar ne mekruh görüyorlar genel olarak. Çok yaygın bir şey değil. Akdeniz Ege kıyılarında doğrudan balık yiyen insanlar arasında. Ama biraz daha denizden uzaklaştıkça bu dini kısıtlamalar daha çok önem kazanıyor. Çünkü zaten ortada ne karides var, zaten Türkiye'de deniz istakozu yok diyeyim. Tatlısı istakozu yetişiyormuş, bu olaydan sonra öğrendim yani. Şimdi birincisi
eskiden varmış.
Bu neden anlatıyorum dini kısmını seni beni ilgilendirmediği halde. Ben bunu çok tartıştım masalarda, istakoz dini mi mekruh mu bilmem ne falan diye. Çünkü Amerika'da istakoz epey bol bir şey. Ve şöyle bir hikaye gelmişti ve hala doğru olup olmadığını bilmiyorum ama hikaye şuydu: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Amerika'da bir restoranda yemek geliyor ve yemeği geri gönderme nedeni de eşinin bu kapta istakoz pişirildi mi? Ve o tavada istakozla yapıldığını düşünerek onlarda pişirilmedi diyemeyiz diyorlar. Yani emin olamayız. O da o halde bu yemeği geri göndereceğim. Siz bana garantili olarak içinde işte kabuklu deniz hayvanı pişirilmemiş bir kapta pişirilmiş bir yemek getirin gibi bir şey var. Böyle bir de bir hikaye vardı. Ben bunu etrafımda bu 2008 civarında falan ben hatırlıyorum bu konunun. Bu konunun bu şey üzerinde. O aklıma geldi ilk. Sonra da istakozu hem bu dini kısmını hatırlatayım dedim. Ve Kur'an'da net olarak kabuklu denilmediği halde kabuklu olarak yorumlanmasının sebebi de büyük ihtimalle yani konuşulduğunda orada Yahudi geleneğinde bunun belirlenmiş olması, İslam geleneğinde bazı muğlak şeyler Yahudi geleneğine bakarak evet onlarda böyle demek ki kastedilen bu diye yorumlamış olması. Dolayısıyla böyle bir şey var. Hristiyanlarda bu yok. Hristiyanlar zaten Yahudiler ve Müslümanlar çok benzer yiyecek kısıtlarına sahipler. Hristiyanlar bunları atlıyorlar. Çünkü gelen İncil'in ikinci bölümü yani Tevrat'tan sonra gelen yeni ahitte zaten bunları siliyor atıyor. Bu kurallar geçerli değildir diyor. Dolayısıyla Müslümanlıkta üç işte semavi din olarak addedilen üç dinden ikisinde bu kısıtlar var ve birbirine baktığında da görebiliyor işte benzerlikleri birebir aynı olmasa da. Şimdi istakoza geleceğim. İstakozun hikayesi aslında evet biraz hani bu komikliği bence AKP'nin hikayesiyle biraz paralel bir hikaye. O yüzden anlatmak istedim biraz.
Sizin şöyle sen girmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Sen AKP'nin hikayesiyle benziyor dedin. Sezin Öney, yeni arkadaşım Sezin Öney çok güzel bir tweet atmış bugün. Çok hoşuma gitti hakikaten. İstakozun pişirme biçimi var ya hani ılık suda pişiriliyormuş sonra işte kaynar suya çıkarılıyormuş vesaire falan çılgı atarak hayvancık ölüyor. Belki kendimize benzetmişizdir. O yüzden bu kadar tartışıyoruzdur demiş. Hani başımıza gelen bizim de budur. Sezini böylece almış olalım. İstakoz konusunda yapılmış en güzel espriydi hakikaten.
İstakoza benim, ben bir ara bayağı merak saldım istakoz konusunda. Şunu söyleyeyim. Hayatımda okuduğum en güzel denemelerden biri istakoz hakkında yazılmıştı çünkü. O kadar ünlü oldu ki bu deneme, bir sürü insan istakoz yemeği bıraktı. Ve bana ilk defa istakoz teklif edildiğinde, önüme konduğunda ben yemedim. Çünkü o denemeyi okumuştum. Bu da bir şeydi, kim tarafından? Bir yemek eleştirmeni tarafından yazılmış. Bu yemek eleştirmeni David Foster Wallace sanırım. Baktım ismine programdan önce ama unuttum. Yazdığı denemenin adını hiç unutmuyorum. Consider the lobster. Yani istakozu da düşünün. İstakozu da değerlendirin adlı bir deneme. Şimdi orada şey anlatıyor. Yemek eleştirmeni olarak bir Amerika'nın kuzeydoğusunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda Maine vesaire gibi bazı yerler var. Deniz kenarındaki eyaletler var. Dünyada en fazla istakoz bulunan yerler, denizler burası. Genel olarak buradan yenilmiş zaten istakoz her yere. İstakozun yenilmesi. Burada büyük kasabalarda işte küçük kasabalarda vesaire belirli istakoz dönemlerinde işte istakoz festivalleri düzenleniyor. Bunlar ünlü. İnsanlar gidiyorlar ve günler boyunca istakozlu çorba, istakoz işte ızgara, istakoz şu, istakoz bu çeşit çeşit bütün kasabada işte istakoz oyuncakları, istakoz temalı kutlamalar oluyor. O da gidiyor ve istakoz yemeye başlıyor. Fakat çeşitli istakoz yemeklerini denerken bu kutlamalara katılırken herhangi bir işte kebap festivali, lokum festivali falan gibi bir şeyken istakozun nasıl pişirildiğini öğreniyor. Demin anlattığın gibi istakoz canlı pişirilen bir şey. Yani ölmeden pişirilmesi gerekiyor. Sebebi de şu, ölür ölmez midesinden bir enzim yayılmaya başlıyor ve o enzim kısa bir süre içinde eti yenilemez hale getiriyor, bozuyor. Yediğin zaman hasta ediyor seni. Dolayısıyla istakoz öldükten sonra pişirirsen, anında pişirirsen belki olmaz ama bunu da riske atmamak için canlı canlı pişiriyorlar. Ve istakozları canlı pişirebilmek için de istakozlar denizin dibinde yaşayan hayvanlar ve çok çok büyük okyanuslarda, oldukça derinlerde ve karanlık sularda yaşıyorlar. Şimdi sen bunları çıkarıyorsun. Eğer bize benziyorsa bu hikayeyi anlatayım. Bakayım bir paralel çıkarabilecek misin? Bunları çıkartıyorlar ve görmüşsünüzdür herhangi bir biraz lüks bir balıkçıya gittiyseniz akvaryumlarda istakozların bacakları, kıskaçları birbirine bağlanır. şeylerle şu şekilde bağlı olarak akvaryumun içinde canlı istakozlar olur ve giden insanlar seçerler, şu istakozu istiyorum derler. O götürülür ve canlı olarak haşlanır. Evet. İstakoz ve bunu da meşrulaştırmak için genellikle işte çok da acı çekmiyor vesaire, fakat istakozun acı çektiğini biliyoruz tabii ki. Çünkü kaynatılırken kaçmaya çalışıyor acı içinde zaten. Yani ayrıca da hayvan neden acı çekmesin? Bu denemede bundan bahsediyordu ama ondan sonra daha da geriye gidiyor. Yani bu kısmını hepiniz biliyorsunuz diyor ama istakozun şöyle bir özelliği var. Okyanusun derinlerinde yaşıyor. Çünkü bir kere çok yalnız bir hayvan. Etrafında başka hayvan istemiyor. Çiftleşme dönemleri vesaire dışında tek başına yaşayan ve çok uzun yaşayan, yıllar yıllar yaşayan bir hayvan. Yani öyle 3-5 yıllık falan değil, büyümesi şey yapması oldukça uzun süreli yaşayan bir hayvan. Ve yalnız bir hayvan. Etrafında kalabalık olduğu zaman başka istakozlar dahil olmak üzere huzursuz oluyor, geriliyor ve kavga etmeye başlıyorlar. Birbirlerinin gözlerini oymaya başlıyorlar. O yüzden koyduklarında kıskaçlarını bağlıyorlar çünkü birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Çünkü aslında yalnızlığı seven bir ve mesafeyi seven bir hayvan. İkincisi de okyanus dibinde yaşadığı için karanlığı seven bir hayvan ve aydınlık çok rahatsız ediyor. O akvaryumlarda oldukça aydınlık oluyor. Yani hayvanı zaten yakalayıp o akvaryumlara koyduğun anda büyük bir işkence başlamış oluyor. Aydınlık ve diğer hayvanlarla, diğer istakozlarla aynı yere koyuyorsun. Agresifleşmeye başlıyor. Sonra da kaynatıyorsun. Bütün bunlardan bahsedip diyordu ki, İstakozun tadı güzel, işte bundan yapılan yemekler hoş, iyi, buna dayalı bir ekonomi var ama yani bir de istakozu düşünün diyordu. Yani bu kadar, evet biz hayvanları öldürüp yiyoruz, koyunu yiyoruz, ineği yiyoruz, tavuğu yiyoruz ama bu kadar eziyet ettiğimiz başka bir hayvan da yok diyor. Yakalandığı andan itibaren inanılmaz eziyet ediyoruz diyor ve de çok uzun süre yaşayan, oldukça belirli tercihleri olan bir hayvana sanki hiçbir şey yokmuş gibi, hissi yokmuş, acısı yokmuş, hiç tercih yokmuş gibi davranıyoruz diyor. Şimdi istakozun acıklı hikayesi, trajedisi de burada bitiyor. Belki de halk olarak bizim hikayemiz. Ne hı, ait olduğumuz yerde kalabiliyoruz senin şeyine, onu sen yap, o benzetmeyi nasıl yapacaksan. Şimdi ben bir de şey anlatacağım, ondan sonra asıl konumuza gelebiliriz. İstakozun tarihini anlatacağım. Bu istakoz meselesini sardığımda o zaman okumuştum. Şimdi program için tekrar dönüp okudum unuttuğum yerleri. İlk başta Avrupalı beyazlar Amerika'ya gittiklerinde, işte bu dediğim gibi doğu, kuzeydoğu sahillerinde oldukça açlar. Çünkü tarım yapmayı bilmiyorlar orada. Ne yetiştireceklerini bilmiyorlar. Varıyorlar ve sahilde böyle dağ dağ istakozlar, dalga getiriyor, böyle istakozları atıyor ve bakıyorlar böcek, yani denizden böcek gelmiş. Sonra yemek istedikleri zaman ölüyse eğer mideleri bozuluyor, hastalanıyorlar vesaire, ama öğreniyorlar hemen ölmeden alıp anında pişirmen lazım, o zaman yenilebiliyor. Ve ortalıkta yiyecek yokken, sen henüz daha tarıma başlamamışken bir şey alıp istakozları pişirip pişirip yemeye başlıyorlar. Oldukça protein değeri yüksek, besin değeri yüksek bir gıda. Ama onların gözünde ne? Aç kaldığında yenilen bir şey, fakir yiyeceği, zorunluluktan yenilen bir şey. Ve sürekli yedikleri bir şey. Böyle artık belli mevsimlerde, özellikle işte denizden geldiğinde, böyle sahile tonla atıldığında sürekli yemek zorunda kaldıkları bir şey. Dolayısıyla o eyaletlerde sahil boyunda istakoz fakir yemeği. Öyle ki insanlar bazı evlerin önünden geçerken şey diyorlar, fakir evi olduğu belli. Çünkü kapının önü istakoz kabuklarıyla dolu. O kadar fakir yemeği ki hapishanelere sürekli istakoz gönderiyorlar. Hapishanelerde artık şeyler, mahkumlar isyan ediyor. Yeter artık, istakoz yemek istemiyoruz. Bir de şey diyorlar, yani yeter bu böceği yemek istemiyoruz artık, bize doğru düzgün yemek verin diye. Kural, hatta yasa belki geçiriyorlar. En fazla şu kadar istakoz verilebilir. Bazı günlerde başka yemekler verilmeli. İstakoza yani sınırlama getiriyorlar. Çünkü mahkumlar istemiyoruz bu istakozu diyorlar. Fakir yemeği, mahkum yemeği, bedava vesaire, işte şey yerlerde dağıtılan yiyecek. Ama bu sadece sahilde. Çünkü hemen bozulan bir şey, taşıyamayacağım bir şey. Ama sonra şeyi keşfediyorlar Ayşe, Biz bunu alıp konserve yapabiliriz diyorlar. Pişirdikten sonra sorun yok. Pişirdikten sonra çünkü protein değeri yüksek. Biz alın bunu konserve yapalım. 1800'lerde konserve teknolojisi gelişiyor, fabrikalar kuruluyor. Ve Amerika'nın her tarafına özellikle batıda hani şeylerde vardır, filmlerde vardır. Sürekli Texas'la Kaliforniya'da falan insanlar şey yaparlar, konserve açarlar. Çok konserve yiyorlar. Çünkü oraya işte göç ediyorlar, şey yapıyorlar. Orada henüz yine aynı şey. Henüz tarım oturmamış, bir sürü insan göç halinde, göçebe halde, yolda. Ve yeterli şey yok yani. Uzak kimileri dağın başına gidiyor, kimileri çölün ortasına gidiyor. Dolayısıyla konserve yiyecekler onlar için yanlarında taşıyabilecekleri kolay yenebilir şeyler oluyor. Konserve oldukça popüler bir şey. Demir yolunda çalışan işçiler için hemen rahatlıkla dağıtabildikleri bozulmayan bir yiyecek. İşte madenlerde çalışanlar için vesaire. Bu şeylerde dağıtılan konserve yiyeceklerden bir tanesi de istakozmuş. İstakoz da işte dediğim gibi kalori değeri, besin değeri, proteini çok yüksek olduğu için alışıyorlar, yiyorlar. Sürekli şey yemeye başlıyorlar işte. Özellikle Batı'da, Kaliforniya tarafında. Ülkenin diğer taraflarında konserve istakoz diyorlar. Şimdi konserve hepimiz konserve yemeğin tadının nasıl olduğunu biliriz. Dünyanın en iyi şeyini alsan herhalde ton balığı hariç her şeyin konservesi iğrenç. Özellikle en sevmediğim şeyi söyleyeceğim. Konserve sarma. En sevdiğim yemeğin bu kadar iğrenç bir şeye dönüşmesini anlamıyorum. Yani aynı yemek değil. Neyse. Sonra insanlar seyahat etmeye başlıyor. Turizm başlıyor. İlerledik değil mi? 19. yüzyılın sonlarına geldik. Ve doğu yakasına gittiklerinde ya biz yıllardır şey yiyoruz. İstakoz yiyoruz. Bir de bunun tazesini yiyelim diyorlar. Ve kafalarında istakozla ilgili bir önyargı yok yani. Şey demiyorlar, fakir yemeği, hapishane yemeği vesaire. Bilmiyorlar çünkü o tarafta yok. Yiyorlar ve vay be bu ne kadar lezzetli bir şeymiş diyorlar. Bu bir. Ve o istakoz lezzetli bir şeymiş fikri yerel olmayan insanlardan. Yani istakoz alışık, taze istakoz alışık olmayan insanlardan.
Öyle olur zaten.
Kıymete binmeye başlıyor. Ama ikinci kıymete binmesi de buz üretimi, trenle taşıma vesaire gibi şeyler oluyor ve şunu fark ediyorlar. Hem istakoz artık insanlar istemeye başladı. Güzel bir şey olduğunu düşünmeye başladı. Biz de alıp onları satabiliriz. Ama nasıl satabiliriz? Canlı şekilde satabiliriz. Bu da artık yeni teknolojilerle, taşıma teknolojisiyle, buzla vesaireyle mümkün. Buz kısmı şey taşımayla mümkün. Canlı canlı alıp gönderiyorlar. Canlı canlı alıp gönderdin. Gittikçe talep artıyor. Miktar azalıyor. Yani talep arttıkça fiyat da yükseliyor tabii ki. Daha önce sadece senin kasaban, sahildekiler yiyormuş. Şimdi bütün Amerika yemeye başlıyor. Fiyatı da yükselmeye başlıyor. Özellikle denizden uzak, doğu yakasından uzaklaştıkça fiyat çok yükseliyor. Çünkü taşıdığın zaman çok pahalı bir şeye dönüşüyor. Daha uzaktan getirdiğin egzotik bir yiyecek. Ve Amerika'nın en zengin dönemlerini düşün. İşte 1890'lar vesaire böyle şey denilen altın kaplama dönemi deniyor buna. Her şeyin altınla kaplandığı, zenginlerin inanılmaz zengin olduğu, böyle bir zenginlik de Amerika'da patlama oldu ve Avrupa'ya büyük bir fark attı. Dünyanın geri kalanına büyük bir fark attı dönem. O dönemde zenginler ben Chicago'dayım ama binlerce kilometre ötedeyim ama ta Maine'den istakozumu getirtirim şeyinde. Getirtiyorlar ve tam anlamıyla zengin yemeği olarak şey olmaya başlıyor, anılmaya başlıyor. Sonra savaşlar döneminde tekrar alıp konserve yapıp cepheye göndermişler. Yine böyle bir statüsü düşmüş. Fakat 1950 sonrasında istakozun arzı azalıyor, azalmış iyice ve zengin yemeği olarak da adı çıktığı için böyle. Şimdi dünyanın pek çok yerinde istakoz gerçekten çok pahalı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da o kadar da pahalı değil aslında. Yani Amerika'da pirzoladan daha pahalı da değil o kadar. Yani biraz daha pahalı çünkü kabuğu falan var. Ama mesela şey var. Bir sürü restoran var. Zincir restoran. Bir tanesinde mesela şey kırmızı istakoz. Kırmızı istakoza gittiğinde karides ve istakoz ve yengeç yiyorsun daha çok. Ve Amerika'nın her tarafında var. Ve Türkiye şeyini TL'ye çevirince pahalı gelir biliyorum. Amerikan gelirine göre oldukça makul. pizzaya verdiğin paradan biraz daha fazlaya bayağı oturup işte istakozlar falan yiyebiliyorsun. Yine Amerikalılara pahalı geliyor. Çünkü hani başka bir et alsa ya da başka bir şey yese biraz daha ucuz. Ama böyle deli gibi pahalı değil. Ama başka yerlere gittiğinde uzaklaştıkça tabii taşıma şeyleri arttıkça pahalılaşıyor. Şimdi Amerika'da da yengecinden istakozuna ve karidesine pahalılaşmaya başlamış. Çünkü bütün dünyada talep artıyor. Yani Amerika'da daha önce olan şey Amerika'dan her yere gittiği için pahalılaşmış. Zengin yemeği, aristokrat yemeği havalı bir yemek haline geliyor. Ve nasıl bir yemek bu? Belirli bir yeme biçim var çünkü kabukları var. Onu alıp kırman gerekiyor. İşte nasıl kıracağı, böyle, ne bileyim onu kırarken yüzüne gözüne bulaştırmaman gerekiyor. Çünkü yani istakoz yenilen yerlere gidince görüyorsun zaten. İnsanlar onu kırarken suyu fışkırıyor. İşte içinden eti falan çıkıyor. Onun bir estetiği, belli bir etiketi var. Onu bilmek de havalı bir şey haline geliyor. Dolayısıyla tadını seversin ya da sevmezsin. İstakoz yemek artık bir statü sembolü. Çünkü pahalı. Bir pahalı, iki her yerde yok. Özellikle Amerika dışına gittiğinde her yerde yok. Sadece lüks restoranlarda var. Üçüncüsü de onun belli bir etiketi var ve o etiketi bilmen gerekiyor yemen için. Yani belli bir sınıftan olduğunu gösteriyorsun. Onu yerken işte şeyini, peçeteni bağlıyorsun, eline penselerini alıyorsun, istakoz penseleri neyse adı vesaire bunları yapıyorsun. Şimdi bu şekilde sembol haline gelen yemekler sınıf çatışmasının en fazla görünür olduğu yemekler. 1980'ler hatırlatacağım, Türkiye'de muzdu bu. Şu anda muzun öyle bir statüsü yok, öyle bir anlamı yok. Muz herhangi bir meyveye dönüştü. 1985'te eğer muzdan bahsediyor olsaydık biz, muz zengin yemeğiydi. Ve muz alabilmek ANAP'la, liberalleşmeyle, zengin olmakla, sınıfla, her şeyle bağdaştırılan bir şeydi.
Batı Berlin'den Doğu Berlin'e, Berlin duvarına aşırtaraktan muz atarlarmış. Görgüsüz Batı Berlin'ler.
O Almanlar buna çok sinirleniyorlar. Çünkü Doğu Almanya'yla bu hikayede anlatayım, sonrasında sana şey yapacağım. Doğu Almanya'yla Batı Almanya birleştiğinde Batı Almanya'da bir mizah dergisi. Şimdi mizah dergisinin kapağına muz koymuşlar bir Doğu Alman kadın, aman tanrım diye, ve yıllarca buna dalga geçtiler. Yani Doğu Almanlarla dalga geçtiler. Bunlar muz görünce bayıldı, muz görünce saldırdılar falan diye. Yani çok ayıp şeyler, tamam mı? Hani Doğu Almanlar evet muza alışık değil. Biz de ithalat rejimimiz değişmeden önce muza çok alışık değildik. Anamur'da falan yetişirdi ama genel olarak Çikita muz falan yoktu. Lüks bir şeydi. Alışık olduğumuz bir şey değildi. Evet, Doğu Almanya'da da muz alışık oldukları bir şey değil. Açılınca gittiklerinde genel olarak çeşide şey yapıyorlar. Muz bir sembol haline geldi. Ve gerçekten Batı Almanlar, benim gerçekten şu anda baktığımda ayıp diyeceğim bir şekilde, hala gülüyorlar buna. Dalga geçtiler Doğu Almanlarla bu muz meselesinde. Muz tek başına hiçbir anlamı yok. Ben mesela Afrikalı bir tanıdığımla konuşuyordum. Bana şey dedi, ben hayatımda hiç muza para vermedim buraya gelene kadar. Çünkü sokakta yetişiyor bizde dedi. Böyle koparıp geçiyoruz biz dedi mesela. O kadar çok ki bizim orada dedi. Bir de buradaki muzların hiç tadı yok çünkü yeşilken koparıp taşıyorlar buraya dedi. Biz olgunlaşana kadar bekliyoruz. Olgunluğu yeriz biz sadece ve çok güzel bizim oradaki muzlar. Buradakilerin pek tadı yok dedi. Ben de yapma ya. Muz burada da güzel bence dedim ama hiç hayır dedi. Yani burada güzel değil dedi. Ama yani şey, orada da fakir yiyeceği bile değil. Orada bedava bir şey olarak. Yani muzu bedava bir şey olarak düşünüyor mesela. Her şey değil ama o öyle bir şey. Ama 85 Türkiye'sine geliyorsun, lüks yiyecek. 1750'de istakoz, hapishane mahkum, mahpus yiyeceği ama 2024 Türkiye'sinde, Türkiye'de kaç yerde istakoz yiyebilirsin? Ne kadara yiyebilirsin ve kimler yer? Şimdi dini taraflarını bir tarafa bıraktım dedim ama bir de kültürel kodlama var. Yani zaten Türkiye'nin kültürel koduna da aykırı olarak şey yapılmış. En azından belli bir grup için diyeyim yani. Dolayısıyla bir yabancılık var. Bu tip yemekleri düşmanlaştırmak, bu tip tüketim şeylerini, sembolik olanları düşmanlaştırmak çok kolay. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bize normal gelen bir yiyecek olsaydı, et ve pilav ve dünyanın en pahalı restoranında bu istakoza verdiği paranın 3 katını vererek onu yeseydi, bu tepki, yani mevzu para değil, orada bir sembol o. Bu sembol olması da komik yani. Zamanla nasıl değiştiğini her şeyi görüyoruz.
Yani komik de değil bence. Hem komik evet, hem değil. Çünkü öyle bir başına patladı ki bu iş. Yani AKP'nin zenginlik dağıtan ve o zenginliği artık sınırlı sayıda insana dağıtan, emekliye zam bile veremediği için seçim öncesi olmasına rağmen ve bu nedenle seçim kaybedeceğini bilmesine rağmen AKP'nin artık elinde çok az kaynak kaldığını, yani devletin kaynaklarını çoktan tüketmiş olduğunu, kalanları da sınırlı sayıda insana verdiğini, o insanların da şöyle söyleyeyim, AKP içindeki tartışmadan bahsediyorum, o insanların da zaten başka yerlerden de zengin olabileceklerini, dolayısıyla AKP olmadan da yollarını bulabileceklerini gösteren bir tartışmaya dönüştü. Yani çünkü evet,
nasıl Şebnem, konuya geldik?
Evet, Şebnem Bursalı'yı tartışan AKP'lilerin, ben geriye kalanı demiyorum, dediğim gibi muhalefet oldukça etik bir tartışma yürüttü bence Şebnem Bursalı hikayesinde. Fakat AKP'lilerden bahsediyorum, kendileri başka türlü hayatlar yaşamıyorlar ki. Yani senin dediğin gibi gidip bir yerde pilava, ete pilava, ıstakoza verilenin 3 katı para veriyor olabilir. Biliyoruz yani Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, özellikle Balkanlar'da ne türden alemler kurulduğu vesaire falan konusunda dedikodu eminim her yerlerde dolaşıyordur. Başka hayatlar kurulduğu, bir takım başka aileler, aile extensionları diyeyim, hani oluşturulduğu vesaire falan konuşuluyordur. Bunları kendileri de biliyorlar zaten. Yani hani tek hayatları Türkiye'deki hayat değil pek çoklarının. Başka yerlerde de hayatları var. Bunları insanlar biliyor. Ama Şebnem Bursalı şey oldu. Ya biz niye kaybettik? AKP'liler, kendilerinin orijinal olduklarını düşünen AKP'liler şey demeye başladılar. Biz niye kaybettik? Aha, bunlar yüzünden kaybettik. Yani bu dışarılıklılar, bu devşirmeler tırnak içerisinde. Ben çünkü devşirmeyi AKP şeysinde kullanmaktan o kadar da memnun değilim. Oradaki olay başka bir olay çünkü. Devşirmenin başka bir hikayesi var. Ve bence çok da acıklı bir hikayesi var. AKP'dekilere pek öyle diyemeyiz. Devşirmeleri onore etmek için söylüyorum bunu. AKP'lere devşirme demememiz gerektiğini. Onlar geldiler, bizim yerlerimizi aldılar, biz de seçim kaybettik çünkü onların hayatları halkımızı yabancılaştırdı bizi. Onların hayatları değil ki halkımızı size yabancılaştı. Hep beraber yaptığınız bir şey. Ya yani hep beraber yıllardır yaptığınız bir şey. Ben biraz Ruşen'le de polemik içerisinde olacağım çünkü biz bu programı yapmadan hemen evvel Ruşen'in bugün AKP'nin bir davası var mı programını izledim. Dedim hani biz de böyle bir şey konuşacağız, şey yapalım. Şunu çok az insan hatırlıyor nedense. Yani AKP'nin özellikle Tayyip Erdoğan'ın ben davayı geride bıraktım diyerek seçim kazandığını, ilk seçimini böyle kazandığını. Yani gömleğimi değiştirdim, davayı geride bıraktım diyerek ve ön plana, vitrine, işte o mahşerin dört atlısı hariç koydukları tiplerin eski ANAP'lı, eski DYP'li tipler olduğunu, orijinal davadan gelenlerin işte uzun süre belediyelerde ve geri planda tutulduğunu, onlara kadro bile doğru dürüst verilmediğini, ancak AKP seçim kaybetmeye başladığında, yani 2015 sonrası, önce 2013 sonrasında, 2013 niye? Çünkü Gezi oldu ve dedi ki benim kendimi bir %50 bulmam lazım ve şey yaptı çünkü dedi ki Gezi'de gördü ki, bunu defalarca konuştuk, tekrar etmek istemediğim için özetlemeye çalışıyorum. Gezi'de gördü ki öyle bir kesimi var ki toplumun, ne yaparsa yapsın onları ikna edemeyecek, kendisi olduğu için ikna edemeyecek. Ya o olduğu için ikna edemeyecek, ne yaparsa yapsın. Ve onları gözetmekten vazgeçti. Yani onların da onayını almaktan vazgeçmesinin sebebi gücünün var olduğu haliyle, bulunduğu şekliyle gücünün sınırını Gezi'de görmüş olması. Öyle bir kesimi var ki bir toplumun, öyle bir dip akıntı var ki onu geri çevirmesi mümkün değil. Ne yapacak? Onun onayını alması mümkün değil. O yüzden ne yapacak? Onu bertaraf edecek. Neyle bertaraf edecek? Kendi şeysini kuracak. Hani kendi barajını kuracak. O benim %50'm hikayesi oydu. Neyle devam etti oradan? kutuplaşmayla devam etti. Onun hemen öncesinde zaten söylemişti dindar nesil meselesini. Sonra Cumhurbaşkanı oldu ve sonra 2015'te seçim kaybettikleri andan itibaren muhafazakarlaşmaya ve davaya dönmeye başladılar. Yani dava dedikleri bir şey, dava dedikleri şey AKP için iktidarı kaybediyorum. Bari şuradan tutayım, buradan tutunursam, burayı beslersem, buradan yürürsem iktidarda biraz daha kalabilirim demek. Bunu da neyle yaptı? Bu çok büyük bir kötülük. O yüzden AKP'li tipi, ya tip olarak AKP'li diye bir şeyden bahsedeceğim birazdan. Bunu da neyle yaptı? Esasında bunu daha evvel de konuşmuştuk burada. Kognitif dizonans diye bahsetmiştim ondan. Yani bilişsel direnç. Kendi gerçekliğini, o işte algı yönetimi falan dillerinden de düşürmediler ya, en çok yaptıkları şeyleri başkaları yapıyormuş gibi dillerinden düşürmemek gibi bir ne diyeyim, kognitif mühendislik, manipülasyon mühendisliği diyebileceğimiz bir şey de yapıyorlar çok fazla. Ne yaptılar? Kendi söyledikleri, benim bir tanıdığım söylemişti bana, yalan söylediklerini biliyorum ama söyledikleri yalanlar gönlüme çok hoş geliyor demişti bir tanıdığım AKP için. Ve halen de AKP'li, halen de AKP'li, emekli olmasına rağmen AKP'li, üstelik Kızıl Kıyamet. Ne yaptı? Kendi arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, çocuklarıyla vesaire falan her şeyle arası bozuldu tanıdığım bu insanın. Aynı şey bir sürü AKP'li oldu. Onları yalnızca Erdoğan'ın kahramanı olduğu bir hikayenin içerisine hapsetti. Bu büyü bozuluyor şimdi. Niye bozuluyor? Gene geçenlerde bir tanıdığım şey dedi bana, yani Türkiye'den fazla umutlusun, hani bu yerel seçim tabii ki hepimizi umutlandırdı. Fazla umutlusun, sonuçta ceplerine para girmeyince kestiler ilişkilerini AKP ile. Yoksa AKP'nin ne yolsuzluğuyla, ne otoriterliğiyle, ne başka şeyleriyle bir problemleri var. Demokrasi falan değil, ceplerine para girmediği için. Mamaları kesildiği için demek istiyor. Bu bile bir şeydir. Yani ben
Ayşe'den bir şey söyleyeceğim. Tabii ki yani bir halkın ekonomik olarak kendini kötü durumda bulması ve bu yüzden iktidara küsmesi kötü bir şey değil ki. Yani zaten demokrasi oy verenin bencil olduğunu varsayan bir rejim. Evet. Kendi çıkarına baktığını varsayan bir rejim ve eğer insanlar kendi çıkarlarına bakıp benim çıkarım anladığım şekilde, hem dar anlamda bireysel aile çıkarım hem ülke çıkarım zarar görüyor deyip oy vermiyorsa, zaten beklediğimiz bu yani bu ahlaki bir çöküşü göstermiyor ki. Ben şunu söyleyeceğim. AKP seçmeni...
Ahlaki çöküşün başka göstergeleri var. Yani.
Çok yani evet, buraya gelene kadar yani şunu söyleyeceğim. Tabii ki ideal bir şey değil. Yani biz tabii ki hayalimizdeki seçmen ahlaki olarak kendine aykırı bir şey bulduğu anda, yani ahlaki bir şey gördüğü anda oyunu değiştirsin diyoruz. Tamam, değiştirsin de sanki ortada böyle çok ahlaklı partiler, böyle seç seç beğen var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. CHP seçmeni diyelim ki yerelde çok büyük yolsuzluklara şahit oluyor. Ama Ege'de bir kasabada AKP'ye mi geçiyor? Yapmıyor bunu. Yani bu farkında olmadığından değil, bu onayladığından da değil, ölüp bayıldığından da değil. Diyor ki öbürü de gelse yolsuzluk yapacak. En azından bunlar benim istediğim bazı şeyleri yapıyor. Dolayısıyla bu ya yani hem bu düşünüşü onaylamıyorum. Yani seçmen keşke böyle yapmasa. Hem de seçmen de çok da fazla bir alternatif bırakılmış değil. Yani böyle birçok ülkede durum böyle. Hani hem ahlaklı hem ideolojisine yakın alternatifler var, onların arasında seçiyor falan değil. Dolayısıyla bu suçlama bana biraz şey geliyor, gereksiz geliyor. Bunu suçlamadan çok bir tespit olarak yapmak gerekiyor. Seçmen böyle. Yani genel olarak hepimizde bence bu eğilim var. Karşı tarafta olunca çok rahat tespit ediyoruz, görüyoruz, suçluyoruz. Kendimizde olunca başka çarem yoktu diyoruz. Şunu yapmasına rağmen bu adama oy verdim. tatava yapmadım, bastım, geçtim diyoruz.
Bir de Aysu da bunlar böyle bir günde, iki günde olacak işler değiller. Biz biraz da abartıyoruz bunları. Yani bir kuşakta, iki kuşakta, üç kuşakta vesaire falan çözülecek problemler değiller. Şurada 200 senedir seçimli bir demokrasisi olmaya çalışıyor Türkiye'nin. Ve bu çok kısa bir süre. Yani hani hem çok kısa bir süre hem de sürekli kesintiye uğramış vaziyette. Her seferinde ilerlediğini söyleyemeyiz ama overall'da toplamlı bir seçimden vazgeçme durumu var.
En ileri dediğin, en kesintisiz dediğin demokrasilerde dahi şu anda gördüğümüz şey çok benziyor.
İngiltere'deki
seçmen davranışı. Amerika, İngiltere, İsveç vesaire çok benzer davranışlar görüyoruz. Yani ben çok da fazla Türkiye'ye bu konuda yüklenmek istemiyorum. Bize yüklenecek çok konu var ama seçmen davranışının saçmalığı, seçmen davranışı o kadar bazen saçma ve o kadar hem rasyonel olmayan hem ahlaklı olmayan bir şekilde ki bütün dünyada demokrasi teorisi sorgulanıyor sürekli. Yani ciddi bakarsan aslında siyaset biliminde sorgulanıyor bu mevzuyla ilgilenenler arasında. Çünkü seçmen bizim hayalimizdeki seçmen değil yani. Gerçek insanlar öyle davranmıyor. Bir onu söyleyeceğim. Yani gerçek insanlar o kadar ahlaklı değil. Belirli bir gruba bunu atfetmeden söylüyorum. Çünkü belli hesaplar yapıyor insanlar ve ahlak bunların içinde bir tanesi. Ama pek çok şeyi şey yapıyor. Bir de ahlak derken pek çok ahlaki şeyi tartıyor. Mesela biz AKP seçmeninin Filistin meselesini ahlaki bir mevzu olarak çok ciddiye alıp AKP'ye mesafe koyduğunu gördük bu seçimde. Yani bu yüzden yeniden Refah Partisi'ne yöneldiklerini gördük. Demek ki insanların en temel ahlaki kaygılarına dokunursan bir dakika diyorlar. Ben sana artık oy veremem diyorlar. Bu demek değil ki CHP'ye geçecekler.
Aslında tam da oralarda söylemek istediğim birkaç bir şey var, bir saniye. Şimdi çünkü şey diyorsun da yani işte Filistin meselesindeki Filistin meselesinde ahlaki bir tavır koydu diyorsun da koyu tavır gösterebileceği bir alternatif var Yeniden Refah Partisi. Yani Yeniden Refah Partisi olmasaydı Filistin konusundaki tepkisini dile getirmek için CHP'ye oy verecek değildi. CHP kazanmasın diye gene gidip AKP'ye Allah kahretsin sizi diyerek bizim her seferinde muhalefete verdiğimiz gibi verebilirdi.
Dolayısıyla tam dediğim oydu Ayşe. Alternatif yok genellikle.
Bu sadece ahlaki seçimle değil. O ahlaki şeyin o yüzden kutuplaşma hikayesi esasında siyaseti yerinden etti. Yani siyasetin fonksiyonlarını ortadan kaldırdı ve AKP siyaseti ortadan kaldırarak iktidarda kaldı 2015'ten beri. Ben açık söyleyeyim, sadece sandık lekelerinden, sandığa düşmüş lekelerden bahsetmiyorum. Medyayı elinde bulundurması, işte valileri, bürokrasiyi, özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra, kabine sistemine geçildikten sonra bakanların, YSK'nın çalışma usulleri, sandıklara atanan hakimlerle ilgili uyarlamalar, seçim sistemindeki değişiklikler vesaire falan. Ben 2015'ten sonra, 2015 7 Haziran'dan sonra AKP'nin aldığı hiçbir seçimin helal olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyunu sürekli kendine göre değiştirerek aldı. Dolayısıyla bizim yaşadığımız şeyde hani bizim yaşadığımız siyasi ahlakın çöküşü diye gördüğüm şey esasında siyasetin çökertilmesi ya da siyasete çökülmesiydi. Yani siyasete bir bütün olarak bir yapının, üstelik bir partiden de bahsetmiyoruz. Çünkü AKP aslında bir parti de değil. Yani Erdoğan'ın çevresindeki hali aslında bir parti de değil. Dolayısıyla karşısına alternatif de çıkamıyor. Neden? Çünkü öyle bir kocaman bir şey var ki orada ve o kadar öngörülemez ve o kadar kaygısızca yapıyor ki yaptıklarını. Yani o kadar sınırlanamaz bir güce sahip olduğu imgesini veriyor ki alternatif çıksa bile çıkmıyor. Bu sefer ne oldu? 3 yıldır devam eden bir şey var. Ekonomik buhran var. Halkın büyük bir kesimine, bugün neredeydi? Bloomberg'deydi galiba. Birisi şey diye yazmış. Bugün değil, dün. Ben hafiften nezleyim. O yüzden cümlelerim de kırık, hafızam da gidik. Bugün kusura bakmayın ne olursunuz. Atlatmaya çalışıyorum iyice ağırlaşmadan. Dünyanın en pahalı ekonomik deneyi yapıldı Türkiye'de diyor. Yani bu 3 yıldır yaşadığımız şey bir ekonomik tercihti. Bunu Nas diye anlattı ama bir yoksullaştırma, sistematik bir yoksullaştırma ve servet transferi hikayesiydi esasında. Bence olan şuydu, açık söylemek gerekirse, sonunun yaklaşmakta olduğunu gördüğü için kaymağı zaten toplamıştı, kazanın dibini sıyırma meselesiydi, Nas hikayesi diye anlattıkları. Çünkü ileride bir gün biz o dönemde kimlerin ne kadar çok kazandıklarını, hangi işbirlikleriyle kazandıklarını görmeye başladığımızda, ayrıntılarıyla görmeye, konuşabilmeye başladığımızda anlayacağız bunun bir kazanın dibini sıyırma dönemi olduğunu. O Nas diye vesaire falan anlattıkların bir deney falan olduğunu da düşünmüyorum ben, açık söylemek gerekirse. Her neyse, şeyden devam edeyim. Yani tip olarak AKP'li bu kognitif dizonans hikayesi. Şimdi ben birkaç yıl önce zannediyorum pandemi vardı ve Sinan'ın programında, Sinan diyelik bir program yapıyordu. Onun programında demiştim ki yani AKP'nin seçmen kitlesi içerisinden sistematik olarak devlete oy verenleri çıkarırsan, devlete oy verenlerden kastım benim hemşehrilerim mesela, Bayburtlar. Yani kim uzun süre iktidarda kalacak gibi görünüyorsa iktidara
gelmezler. Hiç görmediğim memleketinin hemşehrileri.
Evet, benim hemşehrilerim. Başka yerler de var. Oralara bakarak görülebilir. Mesela Kastamonu, o yerlerden bir tanesi Kastamonu, CHP'de kaldı bu defa. Herkes bir şaşkın yani hani. Bu yerlerin çeşitli özellikleri de var, ortak özellikleri de var ama burada şimdi konuşup şey yapmak istemiyorum, ama yani o biraz şeyde Orta Anadolu'nun doğusunda başlayıp Erzurum'dan itibaren başlayıp şöyle hafif bir sertçe köşeli bir yay çizip tekrar işte Güneydoğu'ya doğru giden bir hattan bahsediyorum. Bugün baktığınızda haritaya sarı olan yerden bahsediyorum. Orası kalır demiştim AKP'nin elinde. Yani orası kalır AKP'nin ve MHP'nin elinde, eğer oylarını devlete verenlere çıkarırsanız ve alternatif bulamadıkları için vesaire falan filan onları çıkarırsanız, ideolojik olarak AKP'li değiller. AKP'nin herhangi, yani şöyle söyleyeyim, onun ideolojik bir dertleri yok.
Onlar gece oy veriyor. Sen bunu söylüyordun. Yani devlet kimde taraftaysa, devlet kimdeyse o anda.
Onları çıkarırsan eğer, ki onlar da nereden anladılar gücün el değiştireceğini, bu defa seçim ekonomisi yaptı. Son anda yapması gereken asıl hamleyi yapamadı. Buna gücü yetmedi. Demek ki gücü kaybediyor. Yani ay canım benim ne derler onun adına, çevresinde de ne kötü insanlar oldu, bak bunlar da hepimizden çok yiyorlar vesaire falan hikayesi değil. Gücün el değiştire yazdığını, tam da o gücü performe edemediği için, ceplerine para girmediği için değil, o gücü kaybettiğini anladıkları için.
Tam bir şey söyleyeceğim. Eğer cebine para girmeseydi ama ileride girebilme ihtimali sabit dursaydı, AKP devletin gücünü elinde tutsaydı yine oy vermeye devam ederdi, ama şu anda gördüğü ama şey
o aşamayı geçti.
Çünkü o aşamayı geçti, bu işe gitti diyorsun.
Onu dediği yer genel seçimdi. Onu genel seçimde dediler. Sonra ama olmadı. Yani ona dediler ki ben sana oyumu veriyorum. Sen de herhalde vereceksindir bana bir şeyler.
Uzatmaları bıraktılar. ama o bekledikleri...
Altını çizmek istediğim şey orada parayı verip vermemesi değil. Çünkü kaç yıldır insanlar öğrendiler ki zaten memura, emekliye, asgari ücretliye para verildiği zaman anında 2 ay sonra o ücret yine açlık sınırının altına düşüyor. Bunu tecrübeleriyle öğrendiler. Türkiye'deki fiyatlar gerçekten inanılmaz vaziyette şu anda. Yani ben nasıl yaşıyor insanlar bir hayli şaşırıyorum ve üzülüyorum demeye de utanıyorum cidden, ama üzülüyorum. Gerçekten utanç verici bir vaziyeti almış durumda o fiyatlar. Dolayısıyla şunu anladı. Bir seçim öncesinde bana bunu yapacak gücü yoksa artık gücü yok demektir. Şimdi bunun radikal bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben bu sadece hani genelde diye anlatılıyor. AKP'ye bir ders vermek istediler. O yüzden oldu. Şimdi AKP'ye bir ders vermek istediler.
Pardon, böleceğim. Senin dediğini tekrarlayacağım. Çünkü bence genel olarak söylenenlerden farklı bir şey söylüyorsun. O yüzden önemli. Seçmen burada ahlaki bir kaygıyla hareket etmedi. Ben de zaten diyorum. Yani genel olarak seçmenden büyük ahlaki bir şey beklemeyelim. Onu bir kenara koyalım. Ama seçmen aslında bencil bir şekilde kişisel çıkarını düşünürken de şunu yapmadı. Aa, ekonomi kötüye gidiyor. Benim ailemin durumu kötüye gitti. Hanemin durumu kötüye gitti. Benim ekonomik durumum kötüye gitti. Bundan da AKP sorunu. O yüzden AKP'ye oy vermeyeceğim demedi. Bu değil diyorsun. Baktı ve AKP şurada can havliyle iki kuruş zam yapamayacak kadar güçsüz ve zavallı duruma düştü. Bunlar artık gerçek iktidar değil diye okudu. Sinyal olarak aldı bunu. Çünkü evet. Sen diyorsun ki, ama bunu hep söylüyorsun, evet. Bizim muhafazakar tabanın baktığı şey, güç kimde oraya oy verir. Güç çünkü eğer CHP'ye geçerse
bir şey. Muhafazakar şey çünkü.
Yani güç yarın tipe geçse ona da verir diyorsun. Yani önemli olan orada kim devlet, devlet kimin arkasında, güç kimin elinde. Dolayısıyla sinyali gördü, kime geçtiğini net olarak görmese de kimden gücün gittiğini, artık AKP'nin ekonomik dolayısıyla.
Yok, kime geçtiğini de gördü. Çünkü İstanbul diye bir şey var. Şimdi Ankara'yı da katıyorlar. Az önceki lafımı tamamlayayım. Hani seçmen AKP'ye yerel seçimde bir ders verdi hikayesi. Bende sadece çeyrek doğru. Evet, öyle bir ders vermek isteyenler de vardır. Ama daha radikal bir şey daha oldu. Onu da sen de gayet güzel özetledin. Tekrarlamayayım şimdi. Gücün el değiştirdiğini anladı. İkinci gösterge, güç niye el değiştirdi? Çünkü bir de İstanbul diye bir şey var. Şimdi adamla o kadar çok uğraşıldı ki İstanbul'dakiyle. Mansur Yavaş'ı katmıyorum çünkü Mansur Yavaş'la uğraşılmadı. Kimse uğraşmadı onunla. Hatta şüphe götürecek kadar uğraşılmadı onunla. Neredeyse tek başına bırakıldı. Yani
çıkardıkları aday zaten şey gibi, ne olur Mansur Yavaş'ı seçin der gibi bir adam.
O yüzden şeyin karşısına çıkardıkları kişi de Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkardıkları Murat Kurum da bence alelacayip bir şeydi. Yani o da ayrıca orada da bir şey daha söyleyeceğim. Hani bu artık güçleri yok. Artık AKP'nin ya da reisin böyle bir gücü yok, siyasi gücü yok, siyasi dehası yok işaretlerinden bir tanesi de Murat Kurum'la alınmış olabilir. Çünkü Binali gibi değil Kurum. Binali beceriksiz vesaire falan filandı Binali Yıldırım. Ama sonuçta reisin sağ koluydu. Şimdi Murat Kurum sağ kol falan da değil ve becerikli biri de değil. Yani ve onunla beraber işte bakanları sürdü, herkesleri koydu peşine, kendisi gitti işte orada burada şeyler vesaire falan yaptı. Bir Ekrem İmamoğlu'na karşı hem partisinin bir kanadı mücadele ediyor, hem partisinin bir zamanlar etrafında oturduğu masanın ortakları mücadele ediyorlar, ona alaşağı etmeye çalışıyorlar. Hem de koskoca reis bütün devleti arkasına almış. Onunla gene mücadele ediyor. Ve adam orada duruyor. Ne yapıyor? İşte işini yapıyor. Yaptıklarını anlatıyor. Bilmem ne vesaire falan. Kusur var. Benim beğenmediğim bir sürü yönü var Ekrem İmamoğlu'nun. Hep şüphede olacağım kendisinden. Bir sürü sebepten dolayı.
Her şey şüphede olmadığı tek bir siyasetçi var mı? Yani özel bir durum değil.
Yok, ama bu kadar hızlı güçlenen birinden biraz daha şüphede olursun yani. Hani kimisi vardır böyle yavaş yavaş yavaş gidip. Ekrem İmamoğlu çok hızlı yükseldi. Dolayısıyla şüphede olacağım. Bu onun için iyi bir şeydir. Yani bizlerin ondan şüphe etmesi onun için iyi bir şeydir. Çünkü hata yapmasını engelleyebilir eğer böyle alırsa. O kadar kötü bir şey değil. Şimdi hepsi beraber onunla uğraşıyorlar ve o gene duruyor orada. Yani duruyor orada ve işte mahkemeleri de açıyor, yargıyı da devreye sokuyor. Değil mi? Saçma sapan konularda, saçma sapan gerekçelerle onu siyasetten men etmeye çalışıyor. Bir taraftan da ama olmuyor bir türlü. Servet abi geldi ama zannediyorum ki görünmeyecek. Ama olmuyor bir türlü. Rejide Servet Dilber var, bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Kendisini göremediğiniz zaman biz bir an fark ettik. Gene yolculuk halindeyken bizi idare ediyor olabilir evine dönerken. O nedenle bir karışıklık olmuş olabilir. Dönüyorum şimdi ama olmadı. Yani onu yenemiyor. Dolayısıyla onu bir dönem boyunca, 5 yıl boyunca yenemedi. Yani 5 yıl boyunca onu yenemedi. Ve üstelik onun karşısına da kendisiyle beraber koca bir devleti koydu. Dolayısıyla orada o gücü kendisi istemeden inşa etmiş oldu. Yani Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na
kastı... diyorsun ki Kastamonu'dan da bu görüldü. Yani şu bir adamla uğraştınız, şu bir adamı bile alt edemediniz. Şu emeklere 3 kuruş bir zam veremediniz. Demek ki siz artık bu yolun sonuna geldiniz. Ben de gemiden çıkıyorum, gemiden atlıyorum çünkü bu gemi batıyor dedi seçmen. Yani seçmen ahlaki veya işte ideolojik bir seçimden çok çıkarını şey olarak gördü.
Muhafazakar seçmen bahsediyorum. Muhafazakar seçmen. Muhafazakar seçmen.
Kusura bakma şey.
YRP'ye gitmediyse de oy kullanmaya da gitmedi. Çünkü seçmenle şimdi genellikle biz
ay, şimdi bir şey söyleyeceğim. Yalnız orada bir şey diyeyim. CHP'den de gitmeyen çok var. Şimdi onu da koyalım. Çünkü çok fazla şey var. AKP seçmeni gitmedi. AKP gitmedi ama CHP de gitmedi. Yani iyi veya kötü anlamda epey CHP'den de gitmeyen var bu seçimde.
Dolayısıyla... Evet, evet. Ben onun bir değişken olduğunu düşünmüyorum. Aşağı yukarı aynı oranda gitmemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla aşağı yukarı diyorum. Tam olarak bu rakamları şimdi hatırlamıyorum ama okuduğumda ya evet ya bir şekilde bir eşitlik var gitmeme oranında diye düşünmüştüm. Şimdi seçmenin sandığa gitmemesini genellikle küstüm oynamıyorum diye algılıyor insanlar. Bir şey daha var orada. Yani sandık başında yeterince çalışınca, ben eskiden çalıştım tabii yani hani gazetecilik yaptığım dönemde seçim takipleri yaptım vesaire falan filan, o kadarcık bilebiliyorum. Gene de aklımda kalan ve üzerinde düşündüğüm şöyle bir şey var. Sorumluluk almak istemediği için de gitmeyebilir seçmen sandığa. Yani sadece şey değildir o, gene güçle ilgili bir şey söylüyorum. Sadece küstüm oynamıyorum değildir. Yani ben öngöremiyorum bundan sonra olacakları. Bir durayım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir durayım. Şimdi
ben bunları oy vermiş olmayayım. Önümüzdeki dönemde olacaklardan sorumlu olmayayım.
CHP'li seçmenin eşit oranda gitseler bile CHP'li seçmenin sandığa gitmemesiyle, çünkü CHP'li seçmenin sandığa gitmemesinin sebebi küstüm oynamıyorum. Çünkü bir önceki seçimde yenildik. Değil mi? Yani evet. Hani kendimden CHP'li seçmen diye bahsetmiyorum ama son birkaç seçimde gerçekten CHP'ye verdim. Pişman olduğumu da her seferinde söyledim. Başka seçenek de yoktu galiba. Fakat AKP'li seçmenin sandığa gitmeme sebebi bu olmayabilir. Az önce bir daha söyledim. Yani hani güç el değiştiriyor şimdi. Ben tutunduğum dalda ısrar etmeyeyim. Bir durayım bakayım ne oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani bunu sadece, bu süreci sadece şey diye okumak, böyle AKP'li seçmen bir ders vermek istedi işte Filistin yüzünden, gene AKP'li seçmene bir ahlaki nitelik atfetmiş
oluyor. Ben şey yapmak istemiyorum yani, çok büyük değil ama ben eminim ki %1'dir, 2'dir, 3'tür bilmiyorum. Bir grup seçmeni derinden etkiledi bence yani.
Şunu diyebiliriz. Böyle bir eğilim vardı ve söylenen mazeret o oldu.
Olabilir. Ama yani şunu da hatırlamak lazım. Bu ülkede boynundan altını çıkarıp satıp Filistin'e gönderen anneler var.
Onu yapmakla bu aynı şeyler değiller ama. Elbette var. Onu yapar ve gene de AKP'ye şu koşullarda bile oy verebilir insanlar. Şimdi bunu hep konuşuyoruz. Bunlar çok farklı akslar. İnsanlar tutarlı olmak zorunda
değil,
değiller.
Doğru, insanlar seçmen tutarsız tutarlı.
Ben başka bir, o yüzden burasından bakıyorum. Yani o yüzden seçmenin ahlaklı ve hele de kitlelerden bahsediyorsak, yani şeyin, Kanetti'nin bir lafı var. Yani insanlar kalabalıklaştıkça aptallaşırlar der. Yani hani Hele kitlelerden bahsediyorsak, kitlelerde şey aramak, ahlak aramak, kitlelerde tutarlılık aramak iyice bizi tutarsızlaştıran bir şey olur. Hareket edemez hale geliriz. Buralardan giderek daha ne derler onun adına, ilave bir takım perspektifler, daha demeyeyim ama ilave bir takım perspektifler de edinebiliriz. Yani demiyorum ki AKP'ye ders vermek isteyen bir seçmen yoktur. Bunu demiyorum. Vardır mutlaka ama o ders verme isteğinin altında bile vardır. Yani sen artık idare edemiyorsun. 3 senedir bizi soktuğun şu buhrandan çıkaramadın ve bize şu kadarcık bir zam mı verebilecek durumda değilsin. Bunu yapacak güce bile sahip değilsin. İstanbul'daki bir belediye başkanına karşı bütün bir devleti koyuyorsun. Gene de adam ayakta duruyor, yıkamıyorsun adamı. Demek ki olmuyor artık. Yani 20 yıllık bir iktidardan sonra bütün devleti ele geçirmişsin. Ama tam da gücünün zirvesindeyken gücünü kaybetmeye başlamışsın. Ama olacak olan buydu. Zaten demokrasinin güzelliklerinden bir tanesi. Bir şeye bu kadar hakim olursa bir parti, bir yapı. Tek partilerin başına da bu gelir.
İşte, şimdi diyebiliyoruz bunu ama demokrasi diyorsun. Ben geçen sene ne demokrasisi, artık bitti, son çıkıştı, kaçırdık şeyindeydim. Yani şimdi bu seçimi hiç öngöremiyordum. Ne geçen ne bu seçimi öngörebildim, ne, ama bu seçimde hiçbir şey öngörmedim zaten. Bu seçimde ağzımı kapattım gibi aklımda bile herhangi bir öngörüde bulunmadım.
Ben oy kullanamayacağım için konuşmak istemedim bu seçimle ilgili.
Yani evet, hem oy kullanamayacağım için birincisi, ama ikincisi de yani şey, geçen seçimlerde çok kötü şey yaptım. Yani ortada kaldık üst üste artık sonuncusu da geçen sefer çok ağır geldi. Çünkü ben gerçekten artık bundan sonra bu seçim olmazsa düzgün bir seçim olamayacak diye düşünüyordum. Ama oldu, inanması çok zor biçimde oldu yani bir şekilde. Onun da şeyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum, yani gücünü yitirmiş bir iktidarla. Yani herhangi bir şekilde oyunu kendine çevirecek hamleler yapamayacak güçsüzlükte bir iktidar olduğu için yine sanırım. Ama önceden de öngöremedik bunu yani.
Aslında bizim şöyle söyleyeyim, bizim Mayıs seçimleri için öngördüğümüz şey şimdi gerçekleşti.
Evet, yani, aynen öyle.
23 için, çünkü O zaman da diyoruz ki gerçekleşmemesinin sebebi demek ki o dönemdeki yapı, muhalefetin
yapısı. Şartlar olgunlaşmamış.
Kurduğu masa, şartlar olgunlaşmamış değil yani. Şartların olgunlaşmaması değil. Bildiğin altılı masa, o 3-6 Mart hikayesi, yani masanın da kontrol olması
vesaire. Şöyle söyleyeyim. Siyasetin biraz ilgilenen ama işte uzman olmayan vesaire, eş, dost, tanıdık kim varsa ertesi gün
pertti.
Yok. Meral Akşener'e sayıyorlardı. Çünkü demek ki oymuş sebebi dediler. Yani Kılıçdaroğlu'na tabii ki çok şey var. O zaten belli bir şey. Yani hani Kılıçdaroğlu'na laf edilmesi bu sonuçlardan sonra. Kılıçdaroğlu'na dolaylı olarak laf ettiğinde aynı zamanda altılı masayı yaptığı için şey yapıyoruz. Hani kötü bir fikirmiş diye şimdi dönüp baktığımızda. Ama bütün bunların belki Kılıçdaroğlu da o kadar kötü değildi. Belki altılı masa da o kadar kötü olmayacaktı bütün eleştirilerimize rağmen falan. Ama o son dakika artistlikleri belki. Yani sonuçta insanlar dönüp orada bir şeyler oldu ve onlar olmasaydı belki biz bu sonuçları geçen sene alacaktık dedi herkes yani.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Muhtemelen öyle olacaktı ama her işte bir hayır vardı. Şimdi bunu söylediğim için çok insan kızabilir bana. Çünkü
ne diyeceğini biliyorum ama ben bunu çok duydum Ayşe.
Çünkü yani Ali Babacan, Davutoğlu falan genel başkan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Onların bakanları olacaktı orada burada vesaire falan. Yani bence korkunç bir manzara çıkacaktı ortaya.
Hem de bu ekonomik şartlarda.
Şeye yaradı. Yani bütün o mevzu CHP'nin kendisini yenilemesine yaradı. Bence iki hayır var. Bir tanesi o ekibi tekrar iktidarda görmemiş olduk. İkincisi şey, gene milletvekili olarak oradalar ama zannediyorum ki parazit olarak yaşadıklarının kendileri de hele şu son seçimden sonra iyice farkına varmışlardır. Ha, tabii ki kabul etmeyeceklerdir, o ayrı, ama parazitler, yani o deva gelecek bilmem ne parazit falan tayfesi. Bence onlara siyasi parazit diyebiliriz rahatlıkla. Var olmadıklarının, bir gerçekleri olmadığını artık iyice farkına varmışlardır diye umuyorum. Zaten Kılıçdaroğlu'nun derdi de onları var edebilmekti. Yani AKP'ye bir alternatif olmak üzere, var etmek üzere o masayı kurdu. Seçim kazanmak üzere değil, AKP'nin alternatifini çıkarmak üzere. AKP'nin alternatifi başka bir yerden çıktı. O yüzden ikinci hayrı da şeyin, o seçimin kaybedilmesinin CHP'nin kendisini yenilemesi oldu. Yani ben özellikle şeyden çok memnunum. Genç belediye başkanı çok fazla yeni hikayeler katıldı. Çok alelacayip gerçekten adanmış isimler var. Anladığım kadarıyla CHP'nin gençlik kollarından bir hayli isim belediye başkanı olarak vesaire falan ortaya çıktılar şimdi. Yani Kılıçdaroğlu'nun hikayesi tamamlanınca CHP'nin içerisindeki o masa uğruna bastırılan sesler ortaya çıktı.
Potansiyel, evet. O eski kabuk kırıldı. Evet. Umduğumuzdan da iyi bir şey çıktı yani şimdilik. Bakalım, göreceğiz yani. Hani her şeye biraz şeyle bakmak lazım. Şu anda tabii insan ister istemez seviniyor. Dikkatli, temkinli bir biçimde. Temkinli bir sevinç diyelim. İstakoz meselesine döneceğim. Bütün bu şartlar içinde AKP şu anda bütün bu sonuçları suçlayacak birini ararken, işte belki kendini nasıl devam ettireceğini, var edeceğini, varlığını devam ettireceğini düşünürken, her şey bir skandala dönüşüyor. Her şey skandala dönüşme potansiyeline sahip. Çünkü artık şey de değişiyor. Medyadaki hikaye de değişiyor. Yani AKP yenilemez, AKP halkın gözünde ne olursa olsun düşmeyecek bir şey değil. AKP gayet yenilebilir bir parti haline dönüştü. İlla ki yenilecek değil ama yenilebilir bir parti haline dönüştü. Ve şu anda birinci parti bile değil son seçimlerde mesela. Şimdi bu durumda bu sefer halk, yani medyadaki naratif, her şey değişiyor. Herkes bir şey yapmaya başlıyor. Ve aslında her zaman olan şeyler oluyor. AKP'liler geçen seçimin ertesi günü de İtalya'ya gittiler. Yani hatırlıyor musun? Toplu halde bütün AKP'nin genç şeyleri sürekli Roma'dan falan böyle şey hikayeler atıyorlardı. Yani ne oluyor diyorduk. Bunlar kaçıyorlar diye bir şey, şüphe oluşmuştu insanlarda. Niye İtalya'ya gidiyorlar? Şimdi yurt dışına gidiyorlar. İnanılmaz pahalı marka kıyafetler giyiyorlar. Yemeklerde çok değişik. Hiçbirimizin bilmediğini diyecekler.
Sınıf kavramını benden daha iyi biliyorsun. Şimdi sana sınıf kavramını benden daha iyi biliyorsun. Sana soracağım. Bunları yaparak AKP'liler sınıf atlamış oluyorlar mı?
Şimdi sınıfın pek çok boyutu var. Senin bahsettiğin kültürel, sosyal sınıf, hayır, atlamıyorlar. Onu kendileri de biliyorlar. Tüketici oluyorlar. Yani influencerlar gibi ve influencerların etkilediği insanlar gibi gösterişli tüketim dediğimiz şeyi yaparak sınıf atladıklarını sanıyorlar. Ama aslında o sınıfa ait olan insanlar tarafından bir türlü kabul edilmiyorlar. Zaten bütün bu kültür hegemonya falan filan tartış konuşmalarımızda sürekli bunu konuştuk. Çünkü sınıf atlamayı sadece tüketim üzerinden yapmaya çalıştılar uzun süre. Ve ne zaman bunun dışında...
Bir de birikim üzerinden değil, borçlanarak yaptılar.
Borçlanarak. Yani Türkiye'nin... Şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin aldığı borç ve tüketimi, yani genel olarak Türkiye'nin tüketimi ve üretimi arasında çok büyük bir uçurum var. Avrupa'da hiçbir ülke, yani İtalya'da da bu yok. Anlıyor musun? Yani Kosova'da da böyle bir şey yok. Yani korkunç bir makas içinde yaşadık biz yıllarca. Ürettiğimizin çok üzerine tükettik. Çalıştığımızın çok üzerine tükettik. Ve bunu gerçek sandık. Yani topluca böyle bir sanrı içinde yaşadık. Ama bu da eşit biçimde dağılmadı. Herkes de bunun farkındaydı yani. Bu üretimi yapan bütün toplum, az veya çok, ama tüketim sürekli belli bir kısma aktarıldı yani. Ama durum iyiken herkes bundan nasibini aldı. CHP'liler de bundan nasibini aldı. Laik kesim de bundan nasibini aldı. Okumuşlar da. Ama ne zamanki para daraldı, o zaman kavga asıl ortaya çıktı. Çünkü para azalınca sadece AKP'nin ve de tam yandaşlarına, yani çok küçük bir gruba para akmaya başladı. İşte o zaman göze batmaya başladı. Bütün bu proje çöke durduğunda da şu anda iyice göze batıyor. Ama sosyal medyada çok görüyorum ve çok haklılar. Yani bu istakoz mevzusu da bir yandan da biliyoruz ki bir günah keçisi bulmak. Bütün bu suçu bu günah keçisine yıkmak ve aslında bunun üzerinden bir temizlenme ayini yapmak.
Böyle bir süreç ne zaman yaşanıyor biliyor musun? Demokrat Parti dönemindeki 10 yılda bir anda aileler zengin oluyorlar. Yani işte dün CHP'liyken, o zaman zaten iki tane parti var. Dün CHP'liyken birden Demokrat Partili oluyor. Zaten Demokrat Parti CHP'nin içerisinden geçiyor. Sokaktan söylüyorum bunu. Zengin oluyor. Yani hani takılıp peşine zengin oluyor. Bittiğinde ne diyor biliyor musun eski komşuları ya da kendi akrabaları onlara? Benzer bir durum yaşanıyor çünkü. Yani orada da bu defa Demokrat Parti'nin söylediği yalanlar kimisinin gönlüne hoş geldiği için oy vermeye devam ediyor ya da destek olmaya ya da sebeplenmeye devam ediyor. Çünkü sebeplenebiliyor vesaire falan. Düşükler diyorlar.
Ha evet, tabii düşükler, evet.
Yani şimdi
ama bir şey söyleyeceğim, düşükler şey CHP'den dönenlere deniyor. CHP'den
Demokrat Parti'ye dönenler. Diyorum ya zaten, yani CHP'den Demokrat Parti'ye gidiyor, sonra Demokrat Parti'de düşünce onlarla beraber tekrar şey yapılmış. Şimdi bu da biraz hafızasında vardır, sağın hafızasında vardır. O kognitif dizonansın, o yüzden soruları öyle sordum. Yani AKP'li, tip olarak AKP'li, biz alışık olduğumuz bir şey bu. Tip olarak AKP'li, tip olarak ANAP'lı vardı mesela, tip olarak DYP'li vardı ama orijinali tip olarak Demokrat Parti'ydi. Yani göz göre göre yapıyorsun çünkü her şey zaten
zübük,
ortada.
Ayşe, yani daha iyi bir şey yok, yani özeti yok, zübük.
Bu arada film tekrar YouTube'da belirdi. O film. Tekrar YouTube'da belirdi. Bu da bir şeyin işareti yani. Hani o filmin tekrar, çünkü yıllardır ortalıkta yoktu. Hiçbir televizyon seyrettirmiyordu. Hiçbir yerde bulamıyorduk filmi. Tekrar YouTube'da belirdi film. Bu da bir göklerden bir haber var diye okuyabiliriz bunu da Ayşe, bir şekilde.
Ayşe, sana bir şey soracağım. Bu günah keçisi, yani bu bir son çırpınma diye düşünüyorum ben artık. O işte gemi batıyor, insanlar boğuluyor.
Çırpınma böyle bile değil ya. Çırpınma bile değil. Yani AKP'nin içerisinden Şebnem Bursalı'yı hedef tahtası haline getirenlerin kendileri de başka hayatlar yaşamıyorlar. Benzer hayatları başka şekillerde.
Hayır, o anlamda çırpınma diyorum. Yani bir günah keçisi bulup kendini kurtarmak. O anda kendini kurtarmak. Çünkü birincisi, bazı Instagram sayfaları var biliyor musun? AKP'li gençliğin şey yapmadan, ailelerin ne iş yaptığını söylemeden, işte ne kadar lüks hayat yaşadıklarını gösteren falan sayfalar var. Yani birincisi Türkiye'de herkes biliyor. Ve bu paranın hak edilmiş para olmadığını da herkes biliyor. Türkiye'de zaten her zenginliğin arkasında devlet var, iktidar var. Yani bu tarih boyunca böyle olmuş. Büyük zenginliklerden bahsediyorum. Yoksa kendi çabasıyla hani iyi bir duruma gelen bir sürü insan da var. Ama şu anda herkes çok sinirli. Çünkü dediğim gibi ülkede çok küçük bir kesimin elinde para kalmış durumda. Geri kalan herkes erimi yaşıyor. Yani durumu iyi olsa bile eriyor. Elindekini harcıyor. Eskisi kadar iyi değil vesaire. Şimdi istakoz hikayesine oradan hani geri dönmek istiyorum. Burada ne oldu? Bakın, siz böyle şey yaparken, çabalarken, bir de bayramda, dini bir bayramda, o orada neler yapıyor, nasıl yaşıyor? Burada şeyi göstereceğim, şeyden bahsetmek istiyorum. AKP'nin ilk günden beri, daha doğrusu siyasal İslam'ın ilk günden beri söylediği şey, onlar başka hayatlar yaşıyorlar, Avrupalı hayatlar yaşıyorlar, monşerler vesaire diye kurdukları söylemin aynısı dönüp tak diye onlara çarptı. Çünkü bu sefer AKP'liler bunu yaşıyor. Ve artık bu yani şey yapılamayacak bir hale geldi. Onlar da bir iki kişinin üzerine yıkıp bundan kurtulabileceklerini düşünüyorlar. Ama yıkılacak bir şey yok. Çünkü göz, her şey ortada yani. Her şey
Aslında,
ortada.
Aslında ben çok affedersin, çok özür dilerim. Bunun durumu anlatmaya şu söylediğin birkaç gündür sürekli konuşulan da bu. Bunun durumu anlatmaya yettiğini düşünmüyorum. Bir şey daha eklemek lazım. O şeyi ben kendi saha çalışmamdan söyleyeceğim. Gene Kiptaş, eski Kiptaş'ta bir müteahhitle karşı karşıya geldik. İşte konuşuyoruz. Karşı karşıya gelip kavga falan etmiyoruz. Konuşuyoruz. Başakşehir'e taşınmış Fatih'ten. Bunu sık sık söyledim. Başka yerlerde de söyledim. Sık sık söylemedim. Tezimin kalplerinden bir tanesi, birkaç tane kalbi var tezimin. Şunu söylemişti. Ya ben 29 yaşımda zengin oldum. Fatih'te yaşıyordum. Bir Mercedes aldım. Tapının önüne çektim. Ertesi gün baktım, mahallenin çocukları Mercedes'in üstünde oturuyorlardı. Kalktım Mercedes'imle şeye taşındım, bahçeli evlere taşındım. Karımın başı örtülü diye beni apartman toplantısına çağırmadılar. Allah'tan Başakşehir yapıldı da hem Mercedes'imle hem karımın başının örtüsüyle zenginliğimi göstererek yaşayabiliyorum. Göstermeyeceksen bu zenginliğin anlamı ne? Eski mahallemde bu zenginliği gösteremiyordum. Öbür mahallede benim zenginliğimin bir anlamı yok. Yani seküler mahallede benim zenginliğimin bir anlamı yok. Şimdi AKP'nin, yani AKP'li tip bu. Anlatayım. Zaten ben sık sık şeyi söylüyorum. Ortalama bir AKP'li yöneticinin ister muhafazakarlıktan, ister İslamcılıktan gelsin, ister başka bir yerden gelsin. Tamam mı? En haz etmediği insanlar AKP'liler, yine AKP'ye oy verenler. Çünkü AKP'ye oy verenlere yüklenen, appoint edilen anlamında söylüyorum. Yani onlara atanan şeyler, değerler yüzünden canlarının istediği gibi yaşamıyorlar. Zenginliklerini gösteremiyorlar bile. Başardılar, geldiler bir yerlere ama gösteremiyorlar bile. Aysu da düşünsene trajediyi. Şey bu, Tantalos'un trajedisi. Yani her şeyin var, her şeyi yapabilirsin. Ama yapmamalısın, çünkü yaparsan eğer o her şeyi kaybedebilirsin, tamam mı? Çünkü belli değerleri...
Ama Ayşe, bu AKP has bir şey de değil, sana bir şey söyleyeceğim.
Değil.
Öğrencilerime 1750'lerden şeyler, metinler okutuyorum, aynı şeyi anlatıyorlar.
Ben zengin olmak demiyorum. Biz gene ahlaki çelişki üzerinden okumaya çalışıyoruz. Bunları... Evet. Ahlaki çelişki üzerinden okumaya çalıştığımızda sürekli AKP'li seçmene ya da AKP'liye ya da AKP'nin temsil ettiği şeylere, değerlere, bilmem nelere falan bir takım masumiyetler, ahlaki tutarlıklar, bilmem neler vesaire falan yüklemeye çalışıyoruz. Yok böyle bir şey.
Ortalama
AKP'nin hali bir, ya AKP biri olsa babadan kalma gece konduyu satıp parasıyla lüküs etilerde tutunmaya çalışan adam olur. Gecekondu'nun arazisi çok büyükse ve çok değerliyse, ki öyleydi. Çünkü yani İstanbul'un %60'ı gecekonduydu. O yüzden çok değerliydi. Sattı, saldı, etilerde daireyi aldı, içinde döşedi. Aha şimdi korkuyor, ben bunun içerisinde yaşamaya devam edecek parayı bulabilecek miyim diye. Olmayacak. Orayı en iyi ihtimalle orayı kiraya verecek ve kendisi gene kenardaki kenar mahallelerden bir tanesinde kiraya çıkacak. Anlatabiliyor muyum? AKP tek başına biri olsa, bir hane olsa, hanenin reisi böyle biri. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradan bakınca, ya ortalama bir AKP'li niye Başakşehir'e gitmiş adam, ya da niye Çekmeköy'e mesela taşınmış, değil mi? Niye taşınmış? Çünkü zenginliğini yaşamak istiyor, tecrübe etmek istiyor. Bir yerden para geliyor. Haklı haksız umurunda değil. Gelmiş ya nihayet. Ama bir taraftan da o zenginliği hangi sayede edindi? Yoksulun yer sofrasına oturarak edindi. Onun mahallesini satarak edindi. Ona Kur'an göstererek edindi. Ona işte bacısının başörtüsünü bilmem nesini bayraklaştırarak vesaire falan edindi. Ondan uzaklaşamaz sembolik manada. Ama fiziksel olarak çoktan uzaklaşmış, koşup gitmiş vaziyette, daha da uzağa gitmek istiyor mümkünse. Şimdi Şebnem Bursalı hikayesine buradan bakarsan bir tür bir kıskançlık da göreceksin. Yalnızca kaybımızın sebebi bilmem ne falan gibi bir günah keçisi gösterme vaziyeti değil. Şebnem Bursalı kadar da performe edemez ki sahip olduğu şeyi, zenginliği, birçok AKP'li çünkü kendisi o orijinal değerlerin, o orijinal değerlerin orijinal sahibi olarak orada bulunuyor ya, parti içerisindeki şey içerisinde, çatışmanın içerisinde. Onun kadar bile yapamaz ki, anlatabiliyor muyum derdimi?
Evet.
Çünkü sıradan AKP'li ona diyecek ki, yani oy veren AKP'li ona diyecek ki, abi sen de mi? Şebnem Bursalı'ya abla sen de mi demiyor ki, sen zaten diyor. Şebnem Bursalı'nın sen zaten gibi bir özgürlüğü var. O zaten. O zaten böyle olduğu için oraya alındı. Niye alındı? Fatih Altaylı anlattı. Biraz bakılmış, onun oralarda tanıdıkları da varmış. Kana gitmiş Şebnem Bursalı yanında ekibiyle beraber vesaire falan. O ekip AKP sayesinde ve kendi arkadaşlarıyla falan kurduğu bir ekip. Yani kadının kendi bir geçmişi, başka bir çevresi falan da var. Monaco'ya gitmesini sağlayan ekibin bence AKP ile alakası yok bu arada. Denemek istemiş kadın. Ve tabii ki o düzeyde o gösterişi, sen anlattın istakozun neden bir gösteriş şeysi olduğunu. Onu oraya taşıyan şey AKP değil, ama AKP'lilere gösterdiği zaman onu, onların gidemeyecekleri bir yer çünkü o, gitmemeleri gereken bir şey. Gitseler bile göstermemeleri gereken bir yer orası. Gösterdiği zaman birden patlıyor. Bu yalnızca AKP'lilerin, ya davamıza sadık olmayan, davamızı hiç temsil etmeyen insanlarla şey yaptık, siyaset yaptık, onları aramıza aldık, devşirdik, o yüzden kaybediyoruz demeleri değil. O demenin içinde aynı zamanda, ulan yani ben çektim bu işin yükünü, şimdi böyle bir hayat ben de yaşayamıyorum da var, onu demeye çalışıyorum.
Yani ve bu hikayenin sonuna geldik.
Bu hikayenin sonuna geldik çünkü ilk defa böyle bir patlak verdi. Şimdi dördüncü güç senden gidiyor hikayesi. Şimdi birinci güç senden hikayesi gidiyor hikayesi şeydi. Sen bana bir emekli zammı bile yapamadın. Ben sana genel seçimde öyle bir destek vermişken sen bana bir emekli zammı bile yapamadın. Zammın kendisi değil, bunu bile yapamadın kısmı. Zammın kendisi o kadar önemli değil. Erip gidecek de onu, hepsi biliyorlar. Sen tek bir adamla baş edemedin. Bütün devleti karşısına koydun. Tek bir adamla baş edemedin. Tamam mı? Üçüncüsüne geliyorum. Ne derler onun adına? Sen bunca senedir bunları yaşıyorsun. Ben bilmiyor muyum? Bilmiyor mu yani şeyler? AKP seçmeni bu adamların böyle yaşadıklarını, neler götürüp götürdüklerini senden benden daha iyi biliyorlar.
Gizli de yapılmıyor çünkü bunlar. Bunu gizli artık, değil yani.
Artık mal paylaşamıyorsunuz. Eskiden paylaşabiliyordunuz. Bu ne demek? Bir de şeyi susturamıyor. Yani hani kavgayı reis susturamıyor. Bu ne demek? Reisin de bu kavgayı susturmaya gücü yetmiyor demek. Tamam mı? Ha, buradan başka bir yere geleceğim. Dolayısıyla bir, dediğin doğru, AKP'liler sınıf atlamış olmadılar. AKP'li tip diye bir şey oldu. Bu artık ortalıkta vesaire falan filan. Bütün bunların bu kadar kristalize olmasının sebebi gücün elden gitmesi. Çünkü bunlar bir güzel şey yapılıyordu. Hani ambalajlanıyordu bir şekillerde vesaire falan. Çok çirkin şekilde, daha da çirkin şekillerde ortaya çıkacak. Daha bunlar iyi günler yani. Daha fazla şey öğreneceğiz ve AKP'lilerden öğreneceğiz. Ben bu aşamaya gelinmesini 2017 seçimlerinde bekliyordum.
Ya sanırım hepimiz bekliyorduk açıkçası, yani o yüzden bu kadar hayal kırıklığına uğradık, bu kadar zorlandık yani.
2017 seçimlerinde bu kadar olmamasının sebebi 2016'daki kalkışmaydı. Yani 2016'daki kalkışma olmasaydı biz 2017'de AKP'nin bu noktaya geldiğini görecektik. 2016'daki kalkışma orada bir...
Bilemeyiz ama olabilirdi yani. En azından...
Gücün konsolidasyonu şeysine getirdi.
Biraz da 2024'de kalmazdı. 2024'de kalmazdı. 2017'yi bilmiyorum ama bu kadar uzamazdı. Bundan sonrası da göreceğiz. Yani çok da fazla erken zafer ilan etmemek lazım. Belli bir yola girildi ama.
Şu anda yok, hiç zafer ilan etmiyor.
Yok yok, tabii şey söylemek istiyorum.
Bundan sonra CHP'ye bağlı çok.
Belirli bir inişe geçildiği zaman o iniş dümdüz olmaz. Çıkış da inişte dümdüz olmaz. İner çıkar, iner çıkar. Yani bundan sonra istikamet iniştir bence ama dümdüz olmayacak bu. Yani çıkışlar olacak ve ne zaman çıkışlar oluyor, ne zaman böyle sonuçta hiçbir şey belli değil. Ama doğal istikamet artık iniş belli ki yani şu aşamada. Çünkü gücün el değiştirdiğini dediğin gibi herkes kabullendikten sonra, çünkü gücün bir kısmı maddidir siyasette, yani altta tabanı vardır, para vardır, elinde insan kaynağı vardır, farklı kaynakları vardır. İkincisi de inançtan kaynaklanır. Herkesin senin o kaynaklara, o otoriteye sahip olduğuna inanmasından kaynaklanır. Şimdi maddi kaynakların bir kısmı zaten uzun süredir kaybolmuştu. Fakat inanç kısmını elinde tutuyordu AKP. 2024 o açıdan büyük bir kırılış. Çünkü biz onun kaybolduğunu gördük. Senin dediğin o. Artık kendi seçmeni o güce sahip olduğuna inanmıyor. 2023'te hala inanmak istiyordu, inanıyordu. Evet, sen bu maddi kaynakları kaybettin ama toparlarsın tekrar diyordu. Şu anda galiba toparlayamayacaksın. Sen o kapasiteyi de kaybettin, gücünü kaybettin. O inanç kayboldu. Ki inanç bence her şeyden daha önemli.
Bir şey eklemem lazım. Şimdi erken zafer ilan etmemek lazım. Onda haklısın ama burada bir umut var. Yani AKP'den
Tabii tabii
kendisi
tabii mutlaka.
bir umut var. Fakat şunu da eklemem lazım. Şimdi yerel seçim çok önemli. Yerel şey bence genel seçimden o yüzden hayırlı olmasının sebebi 2023 seçimlerin kaybedilmesinin sebebi hayırlı olmasının sebeplerinden bir tanesi de şu. İdeolojik değişim yerelde başlıyor genelde değil. Orada değişimi yapıyorsun yapıyorsun sonra genel seçimi kazanıyorsun.
Dinleyicilerimizden biri şey yazmış, yerelle geldiler, yerelle gideceklerdi. Hep söylenen bir şey son dönemde. Evet, çok
Başka
doğru.
bir şey, şeyle temas yani toplumla temas insanları sadece şimdi önemli olan şeylerden bir tanesi işin yarısı işi yapabileceğin ne yani ülkeyi yönetebileceğin kaynakları doğru kullanabileceğin konusunda insanları ikna etmek için yerelde birebir temasın var o ayrı ama onun dışında bir de insanlara ne bileyim ben işte İsmeklerde mesela Kürtçe derslerin de olması şimdi. Tamam mı? Birkaç İsmek de var. Yeterli değil diyor İstanbullu Kürtler. Haklılar da mutlaka yetersizdir ama var. Orada ne bileyim ben hat vesaire falan yanında bir iki tane de başka bir şey daha oluyor. Ne bileyim ben işte birkaç konser yasaklanmayı veriyor. Ve
Ya
insanlar
Ayşe, ben sana
diyorlar.
basit bir şey söyleyeceğim.
Aa yani.
Bu konuda bilgi toplamaya çalıştım fakat pandemi dönemine denk geldiği için oldu. Bir de belediyeler sır gibi saklıyor böyle şeyleri. Çok acayip yani. Son derece ortaklıkta yapılan şeyler olduğu halde hiçbir arşivi yok. Hiçbir bilgi ulaşılabilir değil. Eğer ulaşılabilir bir şekilde olan varsa lütfen bana haber versin. Ben ulaşamadım. AKP'li belediyelerin sürekli aile eğitimleri var. Yani böyle beni bezdiren bir aile eğitim var. Benim alanım, hani ilgilendiğim konu olduğu için söylüyorum. Sürekli iyi anne nasıl olur, iyi eş nasıl olunur, iyi aile nasıl olunur, iyi evlilik nasıl olur. Sempozyumlar, konferanslar, konuşmalar, işte çalıştaylar, bir sürü şeyler. Ya belediye kaynaklarının bunlara harcandığını görmek çok acıklıydı benim için. Çünkü çöpe atsalar dahi, çünkü sürekli kadınları toplayıp çok acayip, çok kötü şeyler anlatıyorlardı. Yani eşine itaat et, çocuğunu 7-24 çocuğunla ilgilen falan, böyle işte evlilik şudur budur falan diye böyle fantastik şeyler anlatıyorlardı. Ve bu işe bayağı para gidiyordu ve bu iş bir endüstriye dönüşmüştü mesela. Buna bile giden paranın azalması, bu büyük şehirden çok şeylerde oluyor, ilçe bazında oluyor bir de. Buna giden ve bunun gibi pek çok alan var. Benim ilgi alanım bu olduğu için bunu söylüyorum. Veya işte kadınların mahallelerinden çıkabilmelerinin tek yolu türbelere gitmekti. Çünkü onlar sadece ücretsiz ulaşım oluyordu belediye aracılığıyla. Ama mesela şu anda mahalle bazında kadınları sadece türbeye değil başka yerlerde parasız toplu halde güvenli biçimde götürülebilecek etkinlikler olabilir. Yine kadınlara uygun, yani muhafazakar bir kadının gidebileceği bir etkinlik ayarlanabilir. Ve bunları CHP'li belediyeler yapabilirler.
Temas yerleri çoğaltılacaktır. Yani
Olmadı kesinlikle.
şeyden biliyorum yani ufak tefek bu şehir çalıştığım için sonuçta o etkinlik alan belediyelerin kendi etkinlik alanlarını nasıl dışlamak üzere hani şeyde olmayanları dışlamak üzere benim bir havuz mevzum var mesela çok uzun olduğu için anlatmayacağım ama bir havuza gitmeye bir sene boyunca uğraştım ama beceremedim mesela yani hani AKP'li bir belediyenin olduğu bir yerde beceremedim olmadı yani bir şekilde beni oraya sokmamayı becerdiler böyle bir sürü şey
Gerçekten mi?
evet
Ayşe, ben de sana bir şey söyleyeceğim. Ben de onu bitirmek istiyorum. Pardon, sen bir şey mi söyleyeceksin?
Bu temas alanları yaratılabilir ve kutuplaşma, şu an sarsılmış olan kutuplaşmanın üstesinden geldikten sonra bir genel seçim kazanılabilir vesaire falan.
Bugün belediyeciliği konuşalım. Çünkü şunu da söylemek istiyorum. SHP belediyeleri kazandıktan sonra iktidarı kesin olarak kaybetti. Çünkü o kadar kötü yönetti ki SHP. Hatırlayan hatırlar da yani illalar.
CHP bunu hatırlıyor galiba. Yani CHP,
evet, o CHP hatırlıyor galiba. Kesinlikle. Biz hatırlıyorsak CHP hatırlıyor. Yani özellikle esnafı bıktırdılar o dönemde. Yani halkın o kadar büyük problemi yoktu. Esnafla SHP böyle olmadı. Dolayısıyla bunu hatırladıklarını düşünüyorum. Çünkü son 4 senede gördük yani CHP belediyeciliği değişmiş daha iyi. En azından İstanbul'da gayet iyi bir şey. Mesela Adana'yı ve İstanbul'u biliyorum ben, gayet iyiydi. Son bir şeyle bitireceğim. Sen şey deyince aklıma geldi. Çatışma alanlarının azalması, buluşma alanlarının çoğalması. Belediyeyle hiç ilgisi yok ama İstanbul'dan bir hikaye. Aile hekimi artık kirasını ödeyemeyecek hale geliyor. Çünkü aile hekimleri kendi kiralarını kendileri ödüyorlar. Nasıl bir sistem? Mahallenin imamı geliyor, diyor ki o taşınırken. Gitme. Gel bizim camide kur muayenehaneni diye. O da olur mu diyor. O da diyor ki o diyor bizde boş oda var. Bir sürü yer var. Kolay da insan merkezi, herkesin geldiği yer. Tabii ki gel bizde yap diyor. O da oraya yerleşiyor. Şimdi bunun belediyeyle falan ilgisi yok. Gayet merkezi şey, bambaşka bir şey. Hem merkezi hem yerel. Ama bu tip şeylerin, karşılaşmaların ve ortaklaşmaların çoğalmasında belediyeler son derece aslında araçsal olabiliyorlar. Bunun gibi bu hikayede olması da, bunun gibi hikayelerde. Dediğin çok doğru. Yani ben bir günde belediyelerde neler yapılabilir?
Merkezi idari gündelik hayata o kadar direkt temas etmiyor. Ettiği zaman da çok yıkıcı oluyor. Ben AKP'li birine söylemiştim bunu. Siz elinizdeki devletin kudretini kullanmayı aslında bilmiyorsunuz. Çünkü o kadar büyük bir şeyle giriyorsunuz ki şeye, hayatın içerisine. Ne kadar yıkıcı olabileceğinin, o devlet gücünün ne kadar yıkıcı olabileceğinin farkında değilsiniz. O da bana demişti ki, zevkli olan da bunu öğrenmek zaten. Yani o yıkıcılığı öğrenmek demişti. 10 yıl kadar oluyor bu muhabbet.
O zaman şeyi takip edelim bir süre. Üsküdar'ı takip edelim. Beyoğlu'nu takip edelim. Beyoğlu'nda Kasımpaşa'yı takip edelim. Tarlabaşı'nı, Sütlüce'yi. Bütün bu mahalleleri. Ve CHP buralarda ne yapıyor? Mesela muhafazakar mahallelerle daha laik mahalleleri nasıl birbirleriyle olumlu karşılaşma alanları, olanakları yaratıyor mu vesaire?
Helalleşme
ortak
alanlar üreterek helalleşme yerine küskünleri barıştırabilir. Ben küçük bir şey daha anlatacağım. Helalleşmeden çok daha iyidir.
Helalleşme kelimesinden nefret ettim biliyorsun artık yani.
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, belediye başkanı olduğu dönemde 94'te ünlü bir köşk muhabbeti vardı. Günlerce manşetlerden inmedi, gazetelerin manşetlerinden inmedi. Milliyet gazetesinde şey atılmıştı, manşet atılmıştı şey diye. Önce Milli Gazete'de köşklere Mehmet Efendi de girebilecek. Milliyet Gazetesi'de birkaç gün sonra Mehmet Efendilerin girdiği köşklerde neler olup bittiğini araştırmak üzere bir muhabir göndermişti. O da demişti ki, başlık gene, 1 liraya ne diyorlar o şeye, açık büfe kahvaltı. Onun bir İngilizce adı var.
Brunch mı diyorsun?
1 liraya brunch. Şey buydu. Şimdi o zaman Erdoğan'ın kavgası şeydi, Çelik Gülersoy'un elinden onun restorasyonunu yaptı ya da kendisini yaptı. Fakat belediyenin mülkiyetinde olan, yalnız Gülersoy ve ekibi tarafından işletilen köşkler vardı. Onları alıp işte orasına burasına bakıp, hiçbir zaman da iyi restore edilmedi oralar, şimdi tekrar ne haldeler diye merak ediyorum. Doğrusu bakmak isterim. Fakat tabii alkolü kaldırıp çok ucuza, ama yani 1 liraya işte o dönem, 10 liraya kahvaltı edildiği dönem diyelim, onda bir fiyatına brunchlar düzenli, adına da brunch demişlerdi. Brunchlar düzenliyorlardı ve insanlar işte gecekondu mahallelerinden geliyorlardı. Köşkte brunch yapıyorlardı. ve Milliyet gazetesi de onlarla dalga geçiyorlardı. Şimdi ne zaman kent lokantalarıyla dalga geçseler benim aklıma bu hikaye geliyor. Yani daha şey olduğunun, belediye başkanı olduğunun ilk zamanlarıydı. Yani. Düşünsene şey, ilk 3 ay içerisinde falan yaptı bunu yani. Daha 94'ün Mart'ında olmuştu galiba. İlk 3-4 ay içerisinde yaptığı şeylerden
bir çünkü biz çok bozulmuştuk çünkü bira satmayı bırakmışlardı. Ve biz evet. De tam 18 yaşına girerken bira satılması bırakılmıştı. O yüzden
ama çok etkisi olmuştu onun. Yani Mehmet Efendilerin köşklere girebilmesinin, gece konduluğu, Kasımpaşalığı, Tarlabaşılığı, Dindar Mehmet Efendi'nin belediyeye ait köşklere girebilmesi çok mühim olmuştu. Anlatabiliyor muyum? Yani AKP'nin en önemli vaatlerinden bir tanesi buydu. 20 yıl sonra gene tutarlılık beklediğim için falan söylemiyorum. Tutarlılık beklemeyelim diye şey yapıyorum. Ömrünü doldurduğunun göstergesi AKP'nin. Göklerden gelen bir başka haber. Kent lokantalarıyla bu kadar dalga geçmeleri, kadınlara verilen biletlerde, çocuklu kadınlara verilen indirimiyle dalga geçmeleri, anne kartla dalga geçmeleri.
AKP'den iyi kimse bilmiyor annelerin durumu. AKP o kadar iyi biliyor ki annelerin durumu. İnanamıyorum dalga geçmelerini. Bilmediklerinden değil.
Döngünün yaşam döngüsünün tamamı erdiğinin göstergeleri bunlar. Tutarsızlık oldukları için değil. Çünkü aldıkları zamandan çok daha kötü bir yerde bıraktılar hane halkı ekonomilerini ve eşitsizlik meselesini. 2001 krizinin sonrasından çok daha kötü bir halde Türkiye şu
an. O zaman burada bitirelim. İstakoz, kent lokantaları, bunun gibi bütün şeyler aslında hikayenin sonuna geldiği, belli bir dönemin bittiğinin işareti olarak. Bir tutarlık ya da tutarsızlık hikayesi değil, bir bu dönemin sonuna geldiğinin bir göstergesi olarak okunmalı diyorsun.
Aynen öyle diyorum.
Ne oldu?
Eyvallah. Haftaya görüşmek üzere efendim.
Görüşmek üzere. İyi akşamlar.